Ayrım 11, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 127. Cemaatin bugünü. Fransız sosyolog Jean Baudrillard, Simülakırlar ve Simülasyon adlı eserinde gerçeğin tüm verilerine sahip olan ama gerçek olmayan şeydir diyerek yeni gerçekliğe yani simülasyona işaret ediyor. Baudrillard, gerçek ile düşsel olan arasındaki farkın kaybolmasını, düşsel olanın gerçek yerine konmasını detaylarıyla anlatıyor eserinde. Cemaatlerde de şeyhin vefat etmesi sonrasında yaşanabilecek kargaşanın önüne geçilmesi için şeyh tarafından halifeler tayin edilir. Cemaatin başındaki şeyh hayattayken bunlar arasında bir rekabet söz konusu olur ve sonunda bir elin parmağı kadar halife kalır. Şeyhin ölmesi sonrasında bunlardan biri posta oturur. Eğer şeyhle aile bağı olan bir isim varsa o kişinin şeyhin ardından posta oturma olasılığı diğerlerinden çok daha fazladır. Öte yandan İsmail Ağa cemaatinde durup 1998 ve 2006 yıllarındaki iki cinayetin ardından değişti. Cemaatin can damarları bu cinayetlerle kesildi. Cemaatte üniversiteli veliahtlar öldürülünce yerine medrese eğitimli alaylılar kaldı. Cemaatin hala başında olan Usta Osmanoğlu'nun ise sağlık durumu iyi değil. Cemaatin önde gelenleri zaman zaman Usta Osmanoğlu'nun fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak Usta Osmanoğlu üzerinden yarattıkları bir iktidar simülasyonu ile cemaati bir arada tutma yoluna gittiler. Ancak yaratılan iktidar olmayan iktidar simülasyonu cemaat içinde özellikle son dönemde işlerliğini iyiden iyiye kaybetti. Kurulan gerçeklik kaybolunca bu kez cemaat içinde liderlik çatışması gözle görülür bir şekilde yaşanmaya başladı. Kâbe'de birbirlerine girdiler. İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yakınındaki isim ve Marifet Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şefik Kocaman 2016 yılında Fatih Çarşamba'da bıçaklı saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından Marifet grubu açıklama yaptı ve saldırganın Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'ye yakın bir isim tarafından yapıldığını söyledi. Bu olayın ardından İsmail Ağa cemaatinin içinden çıkan Fatih medreseleri ile Ahmet Mahmut Ünlü'ye yakın Kıyam Der 2017 yılında Mekke'de birbirine girdi. İki grup arasındaki çatışmada 8 kişi yaralandı. Bu 8 kişinin içinde bıçaklanan 14 yaşında bir kız da vardı. İsmail Ağa cemaati içindeki çatışmalardan sadece bazıları bunlar. Yoksa bugün dahi farklı gruplara ayrılmış, cemaat içinde güç kavgası kıran kırana devam ediyor. İsmail Ağa cemaatinin Fatih'teki İsmail Ağa Vakfı'nı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidardan birçok isim sık sık ziyaret ediyor. Binlerce müridi ve ekonomik gücü olan cemaatin başına geçmek hem siyasi hem de ekonomik bir gücü elinden tutmak anlamına geliyor. Ekonomik ve siyasi güç demişken burada bir parantez açalım. Cemaat içi çıkar çatışmasının kurbanları olduklarını düşünüyorum. Erzincan'da dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde İsmail Ağa cemaatine soruşturma başlatılmıştı. 20 ile yayılan soruşturma İstanbul'a kadar uzanıyordu. Ancak İlhan Cihaner'in İsmail Ağa ile birlikte o dönem Gülen cemaati denilen FETÖ'ye de soruşturma açması tüm süreci bitirdi. Cihaner aynı şekilde Menzil ve Süleymancılara da soruşturma açmıştı. Cihaner'in 2 yıl sürdürdüğü 2 ayrı soruşturmaya 2009 yılında FETÖ'cü, dönemin Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı olan Osman Şanal el koydu. Cihaner makamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Cihaner'in tutuklanmasının asıl sebebi FETÖ hakkında açtığı soruşturma iken İsmail Ağa soruşturması perde görevi görerek önde gösterildi. Dosyalara el koyan Şanal ise 2 soruşturmanın da üstünü kapattı. Cihaner'in 2007 yılında başlattığı İsmail Ağa cemaati soruşturmasındaki 2-3 başlık dahi cemaatin bundan yaklaşık 15 yıl önceki ekonomik ve siyasi gücüne ilişkin ipuçları vermesi bakımından önemli. Cihaner çocuklara yatılı ve gündüzlü dini eğitim verme üzerinde yoğunlaşan İsmail Ağa cemaatine bağlı Medine Vakfı hakkında soruşturma başlatmıştı. Cihaner izleme kayıtlarına göre Van, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Iğdır, Çarşamba, İstanbul, Aşkale, Erzurum, Doğu Beyazıt, Ağrı, Kelkit, Gümüşhane, Sarıkamış'ın da Kars aralarında yer aldığı birçok merkezde cemaate bağlı maruflara yani dinin uygun gördüğü kişilere maaş bağladığı belirlenen Medine Vakfı'nın gelir kaynaklarını da araştırdı. Soruşturmada sorgulanan 26 kişiden 9'u tutuklandı. 2 yıl boyunca yapılan soruşturmada onlarca dinleme kaydı da bulunuyordu. Bu kayıtlarda İsmail Ağa cemaatinin milletvekillerinden bürokratlara, medya patronlarından bakanlara, polislerden askerlere kadar uzanan yüzlerce isimle sürekli temas halinde oldukları ortaya çıktı. Öyle ki cemaat kendilerine yapılacak operasyonları dahi önceden haber alıyordu. Bu konuşmalarda ihalelerden okullara gönderilmeyen çocuklara yaptırım uygulanmasına kadar yüzlerce konuşma yer aldı. Evet, bundan yaklaşık 15 yıl önce İsmail Ağa cemaatine açılan bir soruşturma ile ortaya çıkanlardan çok küçük bir bölümünü paylaştım sizlerle. Soruşturmanın detaylarını İlhan Cihaner ile de konuştum. Cihaner soruşturmaya nasıl başladığını ve neler yaşadığını detaylarıyla anlattı. Cinayetlere ilişkin yorumu dikkat çekiciydi. Cihaner cemaatin devlet içindeki uzantılarına işaret etti. Cihaner'in anlattığı detaylar çok önemli olduğu için doğrudan aktarıyorum. Soruşturmanın başlangıcı Erzincan Başsavcısı sıfatıyla katıldığım ilk rutin aylık asayiş toplantısında duyduğum bir iddianın üzerine gitmemle başladı. Malum ceza muhakemesi kanunu CMK 160. madde Cumhuriyet Savcılarına ihbar veya başka bir surette bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer alıp olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırma görevi veriyor. Bu toplantıda okul öncesi yaştaki çocuklara dönük izinsiz eğitim kurumu açma suçunu oluşturacak suçlardan bahsedildi. Bu kursların ve kreşlerin İsmail Ağa cemaatine ait olduğu söylendi. Adresi belirtilen somut bir iddiaydı. Ben emniyet müdürüne incelenmesi talimatı verdim. Ancak sonraki toplantıda emniyet müdürü iddianın doğru olmadığını söyleyince ve iddialar jandarma bölgesini de içerdiği için jandarmaya talimat yazarak iddiaların araştırılmasını istedim. Jandarmadan gelen bilgi notu detaylı ve şüpheli isimleri de içeriyordu. Bunun üzerine 2 Kasım 2007 tarihinde resmen soruşturma başlattım. Bilgi notu ve sonrasında yapılan ilk soruşturma işlemlerinde bu suçun örgütlü olarak işlendiği kanaati oluşunca soruşturma ilk aşamada izinsiz eğitim kurumu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan başlamış oldu. Suçun yaygın ve yapılanmanın kapalı hali düşünülünce etkin bir soruşturma yapılması için Sulh Ceza Mahkemesi'nden iletişimin tespiti ve kayda alınması talebinde bulundum. Olası baskılar ve siyasi yankıları olabileceğini düşünerek soruşturmayı bizzat yürütmeye karar verdim. İlerleyen aşamalarda bu yapılanmanın ülkeyi bir ağ gibi sardığı, bu suçlar yanında izinsiz yardım toplama, zimmet, çocukların cinsel istismarı, sahte diploma gibi suçların işlendiğine dair delillere ulaştık. Öncelikle tek elden bir soruşturma yapmanın etkin bir soruşturma için daha doğru olacağını düşünerek tüm başsavcılıklara yazarak bu yapılanma ile ilgili tüm soruşturma belgelerini istedim. Bu arada şüphelilerin dinlenmesi sürecinde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı kastediyor ve bazı siyasilerin de suç oluşturabilecek konuşmalarına denk geldik. Böylece soruşturma tüm Türkiye'ye genişledi. Daha sonra soruşturma kapsamını Fethullahçı yapılanmaya da genişletince Adalet Bakanlığı şu anda FETÖ'den tutuklanan müfettişleri göndererek soruşturmayı engellemek istedi. Erzincan milletvekili aracılığıyla Adalet Bakanı'na ulaşarak tayinimin çıkarılmasına çalışıldı. Jandarma komutanı ve benim hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Uydurma ve sahte ihbar mektupları gönderildi. Yeni Şafak gazetesi sahibinin de örgüte yardım ettiğini ve bizleri karalama kampanyasına katıldığını gördük. Tam bu aşamada Erzurum'daki bir emniyet görevlisinin soruşturmayı İsmail Ağa cemaatine sızdırdığını dinleme kayıtlarıyla tespit edince gözaltı ve arama işlemlerini erkene almak zorunda kaldım. İlk tutuklamalar suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan oldu. Adalet Bakanlığı'nın ve müfettişlerin baskısına paralel olarak şu anda FETÖ'den tutuklu olan Erzurum özel yetkili savcıları dosyayı kendilerine göndermemi istedi. Onların iddiası bu yapılanmanın terör örgütü olduğuna dairdi. Oysa o aşamada terör örgütü suçunun hiçbir unsuru yoktu. Anladım ki soruşturmam engellenmek isteniyor. Erzurum savcılığı ile aramızdaki görev tartışması yargının saygınlığına gölge düşürür duruma dönüşünce ve soruşturmanın gizliliğine zarar vermeye başlayınca İsmail Ağa soruşturmasını ayırarak Erzurum'a gönderdim. Ancak detaylı bir fezleke düzenledim. Nitekim kaygılarım haklı çıktı. Önce yapılanmanın mağduru olan bir gizli tanığın kimliğini ifşa ettiler. Daha sonra anayasal düzeni zorla değiştirmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtılar. Böyle bir suçun delilleri olmadığı gibi böyle ciddi bir suçlamanın gerektirdiği soruşturma da yapılmadı. Nitekim yargılama sonucunda sadece izinsiz eğitim kurumu suçundan mahkumiyet verildi. Sanıklar tahliye edildi. Soruşturma Erzincan ve Erzurum'la sınırlandı. Diğer suç iddiaları olan çocukların cinsel istismarı, zimmet, izinsiz yardım toplama, ihaleye fesat karıştırma gibi suçların üzeri örtüldü. Cihaner açıklamalarının devamında İsmail Ağa cemaatinin Türkiye'yi 13 bölgeye ayırdığını belirterek devlet içindeki örgütlenmesine ilişkin ipuçları verdi. Genellikle daha önce yapılan soruşturmalar tek tek izinsiz eğitim kurumu suçundan açılmış, ya takipsizlik kararı verilmiş ya da davaya rağmen beraat kararı verilip paraya çevrilmiş soruşturma ve kovuşturmalardı. Çoğu da ilginç bir şekilde alel usul yani gelişigüzel yapılmış soruşturmalardı. Oysa bu yapı Türkiye'yi 13 bölgeye ayırmış, sıkı bir hiyerarşiye ve iş bölümüne sahip, emniyet içerisinde de örgütlenmiş ve bürokraside de örgütlü bir yapıydı. O kadar ki iller ve ilçeler arasında tayinlerin yapıldığı, teftiş için İstanbul'dan görevlendirmelerin yapıldığı, kontrollerindeki camilere atama yapabilecek kadar güçlü, adeta paralel bir Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çalışan, tüm bunun zemininde de samimi inananlardan toplanan bağışlarla liderlerin inanılmaz bir lüks yaşadığı, özünde ticari ve kriminal bir yapı. Halen de güçlenerek devam ediyorlar. Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayet dosyalarını da soruşturma kapsamında istediğini belirten Cihaner, cemaat içindeki öldürülen bu iki ismin diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çekti. Ticarete mesafeliydiler diyerek İsmail Ağa cemaatinin öldürülen iki hocasını anlatan İlhan Cihaner, öldürülmelerinin cemaat içi çatışma olduğunu anlattı ve şöyle dedi. Her iki dosyayı da kendi soruşturmama istemiştim. Tabii bu soruşturmalar daha önceden başlatıldığı için ve soruşturma dosyası elimden erken çıktığı için örgütlü yapılanma ile bağı konusunda derinlemesine soruşturma yapmam engellendi. Ancak özellikle sauna çetesi bağı ve her iki cinayetin İsmail Ağa liderliği çatışması içerisindeki yeri yeterince irdelenmemiş gibi bir izlenim oluşmuştu. Dipnot, sauna çetesi ya da geisha çetesi, emniyetin 2009 yılında küre operasyonu ile ortaya çıkardığı, liderliğini Kasım Zengin'in yaptığı çetedir. Kasım Zengin'in İsmail Ağa cemaati ile ilişkileri ortaya çıkmıştı. Özellikle Fethullahçı yapılanmanın yargıya egemen olduğu dönemde de adeta üzeri örtülmüş. Katledilen her iki kişinin cemaat içerisinde çok sevilen ve yükselen, cemaati yönlendiren mevcut kişilere göre daha farklı bir ekolü, yani ticarete mesafeli, temsil ettikleri izlenimine edinmiştim. O nedenle cemaat içi bir çıkar çatışmasının kurbanları olduklarını düşünüyorum. Cemaatin bugünkü ekonomik ve siyasi gücü 15 yıl öncesine göre kat be kat fazla. Durum böyle olunca İsmail Ağa'nın şeyhlik postu da kat be kat değerli hale geliyor. Cemaat içindeki karşılıklı çatışmaya dönüşen kavgayı, bu gerçeği bilerek okumak gerekiyor. Tüm bunlar yan yana konulduğunda Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayetleri için taht kavgası çıkarımı daha güçlü hale gelirken çözülememesinin yanıtı da veriliyor. 1980'lerde genişlemek için Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın kanını eline bulaştırmaktan çekinmeyen cemaat, 2000'li yıllara geldiğinde büyüyüp gelişti ve kendi içinde de kan dökmekten çekinmedi. Cemaatler kendi içlerinde kanlı taht kavgaları yaşarken yine bir cemaat cinayeti benzer bir soğukkanlılıkla işlendi. Üstelik öldürdükleri cemaat müridini evin arka bahçesine gömüp aynı gün o bahçede düğün yaptılar. Haydi, şimdi diğer bölüme geçelim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 134.